18. kuşun arzı. Kemale erdiğini sanan. Bir başka kuş Hüdhüd'e şöyle dedi: "Öyle sanıyorum ki ben tam anlamıyla kemale erdim. Kamil olabilmek için ne gerekiyorsa yaptım. Ağır çileler çekip sabırla nefsimi terbiye ettim ve kendimi yeterince olgunlaştırdım. Ben arzu ettiğim neticeye burada kavuşup çoktan yüceliğe erdim. Ermiş bir kişi oldum. Şimdi kalkıp da Simurg'u görmek için bu yerden ayrılmak bana ağır geliyor. Hem sonra sen hiç gördün mü birini ki elindeki hazineyi bıraksın da zahmet edip öyle dağ bayır dolaşıp dursun?" Hüdhüd'ün cevabı: "Ey iblis karakterli, mağrur kuş! Ey kendi nefsinin esiri olup da benim teklifimden yüz çeviren yaratık! Bu kuruntularınla sen ne kadar da kibirlisin böyle! Marifet aleminden, kendini ve haddini bilme irfanından ne de çok uzaklaşmışsın! Nefsin seni alt etmiş. Şeytan da beynine bağdaş kurup oturmuş. Zanlarının esiri olmuşsun. Tepeden tırnağa zandan ibaret bir varlık olup çıkmışsın. Sen gittiğin bu manevi yolda bir ışık görüyorsan eğer, o ışık senin cehennem ateşindir. Tattığını iddia ettiğin manevi hazlarda kupkuru kuruntudur. Tattığını sandığın vecd ve fakr hali var ya, senin zannından başka bir şey değildir onlar. Bahsettiğin bu şeyler senin için muhaldir, muhal. Gittiğin yolda gördüğün o ışığa kanıp aldanma. Bu nefis sende oldukça dikkatli ol. Arkasında yalın kılıç duran böyle bir düşmanı, nefsi olan hiç kimse kendini güvende hissedemez. Eğer nefsinden sana bir ışık gelirse, o ışığa sarılman, akrep sokmasını kerevizle tedavi etmenin ta kendisi olur. O murdar ışığa bakıp da kibre kapılma. Madem ki güneş değilsin, öyleyse zerreden daha fazla bir şey olmaya çalışma. Bu seni alıp götürmek istediğim manevi yolun karanlığı ne seni umutsuzluğa düşürsün, ne de aydınlığı sana güneşin arkadaşı olduğun kuruntusunu versin. Ey dost, sen ben varım kuruntusu içinde kaldıkça senin onca cehdin, çabalayıp didinmen metelik etmez. Sen varlık kuruntusundan kendini kurtardığında ise varlığın bütün felekleri bir pergel misali senin etrafında dönmeye başlar. Ama varlık, benlik kuruntusunu devam ettirdiğin sürece elinde yokluktan başka bir şey kalmaz. Sen de benlik, varlık için zerre kadar heves kalsa seni küfre götüren müşrikliktir. Allah'a ortak koşmaktır o. Bir an bile varlık davasına kalkışsan, üzerine dört bir taraftan felaket okları yağmur gibi yağar. Sen, sen olduğun müddetçe ruhunun elemlerine katlan ve sana gelen darbelere her an boynunu uzat. Çünkü sen, ben varım dedikçe elbette felek sana yüzlerce azap çektirecektir. Eşeğin yellenmesi. Şeyh Ebubekir Nişaburi Hazretleri dergahından müritleriyle çıkıp yola koyulmuştu. Şeyh bir eşeğin sırtındaydı. Müritleri onu takip ediyordu. Birden eşek bir yellenme sesi çıkardı. Bunun üzerine şeyh vecde gelip bir çığlık attı ve üstünü başını yırttı. Müritler ve bu durumu gören herkes bu davranışını hiç hoş karşılamadılar. Nihayetinde içlerinden biri sordu: "Efendimiz, acaba hangi sebepten ötürü böyle bir hal sergilediniz?" Şeyh buyurdu ki: "Ne kadar uzağa bakarsam bakayım, bütün yolun müritlerimle dolu olduğunu gördüm. Her yanda bu insan denizini görünce, eh, benim de Bayezid-i Bistami'den geri kalır yanım yok. Bugün böylesine coşkulu müritlerimle anlı şanlı gitmekteysem, yarın da başım dik, şan ve şerefle mahşer alanını böyle geçerim." Dedim kendi kendime: der demez de eşek yelleniverdi. Bu şu demekti. Böyle tafra satıp boş iddiada bulunana cevabı eşek işte böyle verir. Birden içime bir ateştir düştü ve işte o hali ben bu yüzden yaşadım. Sen de kendini beğenmişlik, kibir ve boş gurur olduğu müddetçe hakikatten uzak, hem de çok uzak kalırsın. Kov, at kendini beğenmişliğini. Yak, kül et gururunu. Nefsin sana hükümran olmuş. Kır onun hükümranlığını. Ey her an bir başka renge bürünen sen, saçının her bir telinin dibinde bir firavun taşıyan, sen de bir zerrecik olsun benlik, enaniyet kaldıkça yüzlerce münafıklık alametini taşır durursun. Her türlü benlik davasından, enaniyetten, ben, ben deyip durmaktan yakanı kurtarırsan eğer, iki cihana da husumet beslersin. Şayet bir gün benliğini ortadan kaldırıp yok edebilirsen, o zaman gecenin zifiri karanlığında bile hep aydınlık içinde olursun. Ey benliği yüzünden yüzlerce belaya maruz kalan, ben deme. Deme ki iblisin şerrine uğramayasın. Hazreti Musa ile İblis. Hak Teala bir gün Hazreti Musa'ya gizlice şöyle dedi: İblisten bir öğüt talep et. Hazreti Musa yolda İblis'le karşılaşınca kendisine bilgece bir şey söylemesini istedi. İblis dedi ki, şu sözümü aklından hiç çıkarma. Eğer benim gibi olmak istemiyorsan asla ben deme. Sen de kıl kadar olsun benlik kaldıkça senin nasibin kafirlik olur. Kulluk olmaz. Bu yolun sonu muradına erememektir. Er kişinin şöhreti de kötü şöhrettir. Çünkü bu yolda murada erdim diyen de anında yüz ben dikilip baş gösterir. Gurura götüren manevi haller. Takva sahibi bir er buyurdu: Sufi yolunun en başında olanın karanlıkta kalması daha iyidir. Çünkü o henüz ilahi cömertlik denizinde tamamen kaybolmamış ve benliğindeki büyüme ve kabarma, nefsinin dünya arzuları henüz dumura uğramamıştır. O yüzden de ona bir şey görünse, kendisinden bir keramet ortaya çıksa, bundan dolayı hemen kibire kapılıverir de küfre düşer. Sendeki o çekememezlik ve öfkeyi gerçek erler görüyor ama sen görmüyorsun. Sende içi ejderhalarla dolup taşan bir külhan, nefis var. Ve gafletin yüzünden sen onları salıvermişsin. Kendi aleyhine olarak sen gece gündüz onların bakımını yapıyor, besliyor ve şımartıyorsun. Aslında sen birazcık çamurla kanın karışımından ibaretsin. Bunun ikisi de haram. Şu garip hale bir baksana. Kan ki sana en yakındır. O bile senin için murdardır ve kirlidir. Senin kalbinden uzakta ve duyulur aleme yakın her ne varsa elbette murdar ve de kirlidir. Sen içindeki bu murdarlığı gördüğün halde nasıl olur da böyle kayıtsız ve gafil kalırsın? Şeyh ile köpek. Her yanı pislik içinde bir köpek, bir şeyhin yanında gidiyor ve şeyh köpekten uzak durmak için hiç çaba sarf etmiyordu. Biri sordu: Ey dünyadan el etek çekmiş bilge, nasıl oluyor da bu köpekten çekinmiyorsun? Şeyh şu karşılığı verdi: Bu köpek dışarıdan necis, pis görünüyor. Fakat içeriden bakılınca bana öyle görünmüyor. Onun dışarıda taşıdığı görünen necisliği. Bense o necaseti içimde gizli taşıyor. Benim içim köpeğin dışını andırıyor. İçim böyleyken nasıl kaçarım ben ondan? İç murdarlığın sana önemsiz görünse de senin o necisliğin aslında sandığından 100 kat daha büyüktür. Çünkü bütünü itibariyle bir tektir. En küçük bir şey seni manevi yolundan ediyorsa o şey ha dağ olmuş ha saman çöpü. Ne fark eder? Güzel sakallı sofu. Hazreti Musa zamanında gece gündüz ibadet eden bir sofu vardı. Fakat ibadetinden hiçbir manevi haz ve zevk almıyordu. Göğsüne güneşten hiç ışık gelmiyordu. O sofunun çok güzel bir sakalı vardı. Onu sık sık özenle tarar dururdu. Bu sofu uzaktan Hazreti Musa'yı gördü. Koşarak yanına gitti ve şöyle dedi. Ey Tur Dağı'nın yüce kumandanı! Allah aşkına sor Rabbime, acaba ben neden ibadetimden manevi bir neşve ve haz alamıyorum? Hazreti Musa Tur'a çıktığında onun bu dileğini Rabbine arz etti. Hak Teala buyurdu. Benimle buluşup görüşme, vuslat anı demek olan ibadet sırasında bizi değil de sadece sakalını düşünenle ne işim olur benim? Hazreti Musa geri geldiğinde durumu ona olduğu gibi anlattı. Bunun üzerine sofu hıçkıra hıçkıra ağlamaya ve sakalını yolmaya başladı. Cebrail aleyhisselam Hazreti Musa'ya gelip şöyle dedi. Senin sofu hala sakalıyla meşgul. Özene bezene tararken de sakalıyla meşguldü. Şimdi yoluyor, yine onunla meşgul. Her ne durumda olursa olsun, bir nefeslik kadar bile onsuz olmak dahi affedilmez bir hatadır. Sen ey daha sakalından bile yakasını kurtaramayan adam, vazgeç. Dalamazsın sen bu kan deryasını. Bu deryada yüzmek ve yol almak istiyorsan eğer, hele sen önce şu sakalından geç. Şayet bu sakalla atılacak olursan denize, bil ki o sakal senin yolunu kesecektir. Uzun sakallı. Bir ahmağın uzun ve gür bir sakalı vardı. Kazara denize düştü. Kıyıda onu gören değerli bir zat hemen seslendi. Başındaki torbayı çıkarıp atsana. Ahmak cevap verdi. Torba değil bu, sakalım. Sakal değil ki bana engel olan. Bir iki şöyle dedi. Aman ne güzel, işin işlesene. Boyun eğ sen ona, o da senin canını okusun. Ey keçiye benzeyen sakalından utanmayan, her zaman ona ihtimam gösteren. Utanma, arlanma yok mu sende? Bu nefis ve şeytan sende oldukça, içinde Firavun ve Haman hiç eksik olmaz. Sen önce Hazreti Musa gibi dünyaya sırtını dön de, sonra Firavun'u sakalından çek. O Firavun'u sakalından yakala ve sertçe çek. Sakal sakala, mertçe savaş et. Hadi, bu manevi yolda ilerle. Bırak şu sakalını, onunla oynamayı. Daha ne zamana kadar şu sakalın kaygısını taşıyıp duracaksın? Bu sakal sana huzursuzluktan başka bir şey vermiyor ama sen her an hala onunla meşgulsün. Din yolunda yürüyen bilge kişi sakalını taramaya tarak ve vakit bulamayandır. Kılın değerinin ne demek olduğunu bilir o. O yüzden sakalını toz bezi ayarında görür. Böyle biri ne kanlı gözyaşlarından başka su bulur içmeye, ne de yanıp kavrulmuş kalbinden başka kebap, yiyecek bulur yemeğe. Çamaşır yıkayıcısı olsa güneş yüzü görmez. Çiftçi olsa bulutlar ona damla yağmur getirmez. çamaşırlarını yıkayan sufi. Bir sufi, her ne zaman çamaşır yıkayacak olsa, hemen bulutlar sökün eder, bütün ortalığı kapatırdı. Bir gün elbisesinin iyice kirlendiğini görünce, bulutlar yüzünden başı 100 kere derde girmişken, yine de bu sufi bakkala sabun almaya gitti. Gider gitmez de hemen bir bulut ortaya çıktı ve durum değişti. Bunun üzerine adam bağırdı. ''Ey bulut, niçin ortaya çıktın sen? Kaybol. Çünkü kuru üzüm almaya geldim ben. Satıcıdan kuru üzümleri gizlice satın alıyorum. Sen niye geliyorsun ki? Sabun almıyorum. Senin yüzünden kaç sabun harcadım ben? Fakat bu sefer bu sabunla elimi senden kurtulmak için yıkayacağım.'' On dokuzuncu kuşun arzı. Sevgilin Allah olsun. Bir başka kuş Hüdhüd'e şöyle dedi. Ey şanlı şöhretli! Bu manevi yolculuğu gönül huzuru ve sevinçle gerçekleştirmek için ne yapmalıyım? Onu söylersen hem endişem azalır hem de bu yola daha bir arzuyla koyulur. Uzun yolu kat etmek için insanın içinde güçlü bir arzu olması lazım ki yola çıkışta da yolda da bezginlik nedir bilmesin. Ben gaybtan manen beslenemiyorum. İnsanların sözlerini de benimseyemiyorum. Ben onları kusurlu görüyorum. Onlar da beni ayıplı. Hüdhüd'ün cevabı. Yaşadığın sürece gönlünü her daim Allah'ı anarak şad et. Bol bol laf üretip duranlardansa uzak dur. Senin ruhun ancak onunla huzura erebileceği için gamlanan gönlünü hep onunla sevindir. İki cihanda da insanların gönül huzuru ondan gelir. Gök kubbenin dönüşü bile onun sayesindedir. Öyleyse sen de onun sevgisiyle canlan ve gök kubbe gibi sen de onun aşkıyla dön. Ondan daha iyi ne var? Ey hiç olan, söyle bana. Sen kimin sayesinde bir an olsun mutlu olabileceğini sanıyorsun? Kaplanlar arasındaki meczup. Şaşılacak şeydir. Dağlık bir yerde, gece gündüz kaplanlar arasında yaşayan bir meczup vardı. Zaman zaman vecde gelir, kendinden geçer ve bu halinden memnun olurdu. 20 gün boyunca o durumda kalır ve bambaşka bir ruh hali yaşardı. 20 gün boyunca şafaktan gün batımına kadar oynar, zıplar ve durmadan şöyle derdi. İkimiz baş başayız. Başka kimse yok. Hep sevinç, hep sevinç. Hiçbir keder yok. Gönlü hep onunla olan hiç ölebilir mi? Gönlünü ona ver. Çünkü o dost gönlü sever. Sen gönlünü gerçekten ona kaptırırsan, senin için hiç ölüm mü olur? Allah aşığı ve ölümü. Bir Allah aşığı vefat ederken ağlıyordu. Niçin ağladığını sordular. Cevap verdi. İlkbahar bulutları gibi gözyaşı döküyorum. Çünkü şurada, şu anda ölemem. Dert ve gamla yüklü ben, şimdi ağlamaktan ve inlemekten başka ne yapabilirim ki? Gönlüm zaten onunlayken, ben nasıl ölebilirim ki? Yakın dostlarından biri ona şöyle dedi. Madem gönlün onunla, ölürsen ne güzel bir ölüm olacak bu. Cevap verdi. Gönlü Allah ile olan hiç ölür mü? Ona ölme müsaadesi var mıdır? Gönül onunla bir olduğu zaman benim için ölüm muhaldir, muhal. Sen de bu sırrı keşfetmenin sırrıyla bir an neşelensen, dünyaya sığamazsın. Onun varlığıyla gönlü şad olan, varlıktan, benliğinden kurtulur, hür olur. O sevgili sayesinde ebedi mutluluğa kavuş da, sen de tomurcuğunu patlatıp gül gibi açıl. Ayıp aramayı bırak. Kadri yüce bir adam şöyle diyordu. 70 yıldır ben yüce Allah'ın sonsuz güzelliğini ve onunla vuslata ermeyi düşündükçe vecde gelirim. Gerçekten de muhteşem bir Rabbim var benim. Ve ben onun yüceliğine gönlümü kaptırmışım. Sen ki hep ayıp ve kusur aramakla meşgulsün, o gaybi güzelliğin sevincine nasıl gark olabilirsin? Ayıplar, kusurlar aramak ha? Ayıptan, kusurdan başka bir şey göremeyen sen, hiç gaybı müşahede edebilir misin? Önce sen kendini insanların ayıplarını aramaktan kurtar. Sonra da mutlak gaybın, Allah'ın aşkıyla mest ol. Başkalarının hataları konusunda kılık kırk yarıyorsun da, kendi ayıpların söz konusu oldu mu kör kesiliyorsun. Sen asıl kendi kusur ve ayıplarını dert edin. O zaman ayıplı bile olsan makbul olursun. İki sarhoş. Bir sarhoş vardı ki hali içler acısıydı. Kafayı çeke çeke kendisini tam anlamıyla rezil rüsva etmişti. Bir seferinde o kadar fazla içmişti ki sarhoşluktan, akı karadan, başı ayaktan ayıramıyordu. Efendi bir adam onun bu halinden içi bunalmakla beraber onu bir çuvala koydu, evine götürmek için sırtlandı. Tam o sırada yolda karşılarına şarap içmiş bir başka sarhoş çıktı. O sarhoş önüne gelenin peşinden gitmeyi ve içkinin etkisiyle karşısındakini rahatsız etmeyi alışkanlık haline getirmişti. Çuvaldaki sarhoş onun bu acınacak halini görünce dayanamayıp seslendi. "Be hey sefil, iki kadeh daha az içseydin de benim gibi rahatça ve tek başına gitseydin olmaz mıydı?" Adam ötekinin halini görüyor da kendi durumunu görmüyordu. Bizler de aynen onun gibiyiz. Ondan üstün sayılmayız. Sen hep ayıp arayıp duruyorsun. Çünkü aşık değilsin. O yüzden de sen bu manevi yola layık değilsin. Eğer aşkın ne olduğu konusunda azdan da az bir bilgin ve haberin olsaydı, bütün ayıpları fazilet olarak görürdün. Aşık ile sevgilisi. Aslan yürekli, gözü pek, yiğit bir adam vardı. 5 sene boyunca bir kadının aşkıyla yandı tutuştu. Güzelliğin zirvesindeki bu kadının göz bebeğinde tırnak ucu kadar küçük beyaz bir leke vardı. Sık sık sevgilisinin yüzüne baktığı halde o adam o lekeyi hiç görmüyordu. Aşk ateşiyle kavrulan o aşık, sevgilinin gözündeki kusuru nasıl görebilirdi? Derken aşk hastalığı gönlünde dermanını bulunca giderek aşkı azalmaya başladı. İşte o zaman sevgilisinin gözündeki o lekeyi fark etti de sordu. Bu beyaz leke ne zaman ortaya çıktı? Şu cevabı verdi. Benim gözümde o leke senin aşkın azaldığı an ortaya çıktı. Senin sevgin azalmaya başlayınca gözümdeki kusur böyle görünür oldu. Sen kalbini başkalarının ayıp ve kusurlarıyla tıka basa doldurmuşsun. Kendinin de en az bir ayıbını görsene ey kalbi kör adam. Ne zamana kadar başkalarının kusurlarını araştırıp duracaksın? Bir kere de kendi ayıplarına, içinde gizlediğin ayıplara baksana. Kendi ayıplarının ağırlığını hissettiğin zaman başkalarının ayıplarını görmez olursun. ahlak zabıtası ile sarhoş. Bir gün bir ahlak zabıtası bir sarhoşu acımasızca dövmeye başladı. Sarhoş ona şöyle dedi: "Ey muhtesip, ahlak zabıtası, bu kadar hırsla saldırma. Eğer her günah şu bendeki gibi sarhoş etseydi, sen evinin yolunu bile bulamazdın. İşin gerçeğine bakılırsa sen benden de beter sarhoşsun. Ama o sarhoşluğunu kimseler görmüyor. Bana daha fazla zulmetme. O adaleti biraz da kendine uygulasana."